Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Hadi çağıralım herkesi. Onlar da gelsin, oturalım konuşalım. Şu aşağıdaki 3 noktanın yanından Periskop izleyicileri çağırsın diğer dostları. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Çağırayım, gelin konuşalım diyeyim. Bugün konuşacağımız konu aslında bir parça ilkokul günlerimize dönelim istiyorum. Çünkü koskoca bir ülke de ilkokul günlerine döndü. Yani o günlerde söylendiği gibi öğretmenin sözünden dışarı çıkmayacaksan sana rahat bir hayat vaat edilen, içinde aldığın darbelerin, yumulmaların hiçbir önemi olmadığı, çarpa çurpa bir şekilde içinden çıkmaya çalıştığın eğitim hayatının ilk günlerine. Hocanın sözünden çıkmadığın zaman, onun söylediğine eyvallah dediğin zaman, hatta eyvallah demek için bile ağzını açmadığın zaman hayatının kolaylaştığı günlere. Çünkü tam da onları yaşıyoruz. Dün Türkiye'de çok tuhaf bir şey oldu. İnsanlar çok üzerinde durmuyorlar ama inanın demokrasi açısından çok ciddi bir kırılma yaşandı dün. Daha önce benzer örnekleri çok daha basit ifadelerle söyleniyordu ve parlamentodaki kürsü konuşmaları, kürsü kapışmaları sırasında genelde bu sözler ifade edilir. Hatta mümkünse mecliste oturumu yöneten başkan vekilinin sözleriyle bir uzlaşma yaratılırdı. Hatta şöyle bir adet vardır. Tam sizin o gördüğünüz hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazan duvar var ya. O duvarın arkasında meclis başkanının içeri girdiği o kapının arkasında bir oda vardır. Orayı başkan vekilleri kullanır ve aynı zamanda mecliste acil yapılması gereken bütün işlerde meclis başkan vekili grup başkan vekilleriyle, gerekirse grup başkanlarıyla partilerin orada ayaküstü toplantılar yapar. Kendi o divan toplantısı da orada yapılır. Genelde orası kullanılır ve bugüne kadar AKP'li meclis başkan vekilleri de çok yapmıştı. Ama dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki gün önce benzer bir örneğini Selahattin Demirtaş için kullanan Tayyip Erdoğan'dan örnek alarak onun rahatlığıyla bir milletvekili için, HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için bu adam FETÖ'cü bir teröristtir ifadesini kullandı. Bakın bu çok azımsanacak bir şey değil. Neden? Ortada yürütülen hak mücadelesi, insanların ne anlattığı, ne anlatmadığı bunların hepsini bir kenara koyun. Bir milletvekilinin parlamentoya seçilerek gönderilmesi demokrasinin bir aşamasının tamamlandığını, halkın görevinin bir kısmını yaptığını gösterir. Ama görev orada bitmez. Yani siz sandık başına gidip kendi tercihinizle parlamentoda yönetime sizin adına katılmasını isteyerek bir milletvekilini yolladığınız anda bu sadece demokrasinin bir aşamasının kat edilmesidir. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla uygulanabilmesi için o parlamentonun da demokratik usullerle açık bir şekilde çalışabilmesi lazım. Parlamentoların çalışabilmesi için de mutlaka yapılması gereken hikaye şu. Orada görev alacak parlamenterlerin, milletvekillerinin hem sözlerinden dolayı hem de parlamentoda bir konuyu savunmak ya da eleştirmek konusunda ağızlarından çıkan sözler kadar eylemleriyle de orayla bağlı olması demek bu. Ne demek istiyorum? Şundan bahsediyorum. Eğer parlamento çalışmaları sırasında insanlar halka yönelik ne planlıyorlarsa kafasında tam olarak aktaramazlarsa oradaki parlamenter demokrasinin dışarı çıkma şansı yoktur. Şunu diyebilirsiniz şimdi. Zaten yok ki Türkiye'de öyle bir şey. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi hani tamamen uydurulmuş bir sistemin içindeyiz. Öyle değil. Uygulaması öyle değil çünkü. Bugün Türkiye'yi tek başına yöneten kişi de dahil olmak üzere herkes çok iyi biliyor ki o sistem patladı, uygulanamıyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı kayıp günlerdir, farkında mısınız? Hiç dikkatinizi çekti mi? Milli Eğitim'de ortalık yangın yeri, 2021'e girer girmez bir yüz yüze sınav furyasından bahsediliyor ve Milli Eğitim Bakanı yok ortada. Niye? Milli Eğitim Bakanı çıksa ne anlatacak ki? Söylediğinin bir önemi yok. Milli Eğitim Bakanı'nın ağzından çıkan söz kimseyi bağlamıyor. İnanmıyor musunuz? Sağlık Bakanı'nın dünkü açıklamalarına bakın. Biz 15 gün önce alacaktık açıyı. Üstelik o sözü söyleyen de yine aynı Sağlık Bakanı'ydı. Şimdi bin dereden su getirerek, üstelik saçma sapan, hani böyle Mahmut Paşa esnafı ağzıyla acayip acayip şeyler anlatarak başka bir düzleme getirdi şimdi hikayeyi. Dedi ki biz alacaktık, biz hallettik. Ama Çin makamlarının kendi içindeki iç yazışmaları, değerlendirmeleri, sürecin uzaması sonucunda böyle oldu. Kaça alıyoruz biz bu aşıyı diye soruldu. Dedi ki fiyatını söyleyemem ama Çin makamlarının bize söylediği biz dünyadan daha ucuz alıyoruz. Aldığımız pazen don değil ki bizim. Mahmut Paşa esnafıyla pazarlık yaparak, tamam bunu sana veriyorum abi ama gözünü seveyim poşete bile koyma, çantana katla koy, kimse görmesin, sana diğerlerinden %10 daha ucuza vereceğim desin. Bundan bahsedemeyiz ki biz. Ama koskoca ülke bir bakkal dükkanı gibi yönetiliyor artık. Bakkalın sahibi eğer dükkanda durmayacaksa, kime bırakıyorsa anahtarı, o kafasına göre iş yapıyor. Bunların en önde geleni de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Dün kullandığı ifade demokrasi anlamında gerçek bir kırılmaya işaret ediyor. Bakın parlamentoda görev alan bütün partilerin temsilcileri, hani çok böyle idealize ederek bunu söylemek istemiyorum ama çıkıp şunu söylemelilerdi aslında. Ya burada Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili kullanılan ifade yarın bizler için de kullanılabilir. Emin olun kullanılacak. Bakın yarın Cumhur İttifakı'nda ufacık bir çatlak olsun, aynı ifadeden nasiplerini MHP'li milletvekilleri de alacak. Ve bal gibi biliyorlar zaten. Bal gibi biliyorlar hepsi. Şu anda tek bir insanın ağzına bakan koskoca 83 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Da demokrasinin böyle işleme şansı yok. Üstelik bu işlemeyen demokrasi tam da bugünün iktidarına zarar verecek şekilde devam ediyor. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Şundan bahsediyorum. Parlamenterler eğer sözleri gereği, ağızlarından çıkan herhangi bir şeyi savunabilecek durumda olmazlarsa ülke bir boşlukta sallanmaya başlıyor. İnanmıyor musunuz bana? Hazine ve Maliye Bakanı'nın 8 Kasım günü ortadan kaybolmasına bakın. Üzerinden şu dakika itibariyle, yani bugün 25 Aralık 2020 itibariyle net olarak 35-36 gün geçti. Arazi kendisi yok, yok. Pardon 46 gün geçti. Şu an itibariyle yok piyasada. Nerede olduğunu bilen de yok. Arayan da yok doğrusunu isterseniz. Ama onunla birlikte devam eden bir takım uygulamalardan vazgeçildi. Nedir onlar mesela? Yayının ikinci bölümünde size bu yüzsüzlüğü göstereceğim. Hani bir siyasal İslamcı omurgasızlığı olarak. Çok normal beklediğimiz bir gelişme. Üstelik biz bunu 10 gün önce konuştuk burada. Merkez Bankası dün toplanan para politikası kurulunun son çalışmasıyla 200 bas puanlık da artışa gitti. Sadece son iki toplantıda 675 bas puan artış oldu faizlerde. Şu dakika itibariyle %17'ye geldi. Oysa biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu ülkeyi yöneten kişinin inadı yüzünden, faizdeki direniş yüzünden bu ülkenin insanların 130 milyar doları gömüldü. 130 milyar dolar. Az buz para değil, çarpmayın, çarpmayın. Sabah sabah beyniniz bulanır çünkü. Neden gitti o para? Benim faizli aram hoş değil dedi biri. Diğerleri ondan çok tırstıkları için seslerini çıkartmadılar. Üstelik arada seslerini çıkartmayı bırakın. Hani zaten sessiz kalacaktı da en azından şunu yapan, ya bu doğru değil biz böyle yapalım diyen insanlar sözümüzü dinlemedi denilerek şutlandı. Merkez Bankası'nda 1. Murat ve 2. Murat dönemine bakabiliriz. İnceleyebilirsiniz, yakın tarih bunlar. 1. Murat 2. Murat deyince siz hemen Osmanlı tarihini hatırlamayın. Merkez Bankası tarihinden bahsediyorum. Çok eski bir şey değil yani. Ve o iki insanın bir tanesi söz dinlemediği için görevden alındı. Diğeri söz dinlemeyenin yerine gelerek oraya oturdu. Ama sözden bağımsız olarak ekonominin gereklerini az da olsa yerine getirme zorunluluğu vardı. O da şutlandı. Şu ifadeyi lütfen kullanmayın. Yani ama sonuçta devleti yöneten bürokratlar, yani bu insanlar için şutlandı ifadesi. Tam da öyle oldu. Şutlandılar. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Aradan bir zaman geçtikten sonra onlar yaşananın ne kadar saçma olduğunu açıklamak zorunlu hissediyorlar. Mesela Türkiye İstatistik Kurumu'nun eski başkanına bakın. O şimdi diyor yani rakamları ben bile son anda görüyordum ama mesela Berat Albayrak'a gidiyordu diyor. Enflasyon rakamları açıklamadan önce. İş gücü rakamlarının tamamı. E soru şu o zaman. Ya kardeşim sen niye oturuyorsun ki o zaman? Bostan korkuluğu musun sen orada? E o zaman sen bu onursuzluğu yutuyorsan, bu saatten sonra söyleyecek bir şey yok ki, atılana kadar, şutlanana kadar orada duruyorsan hiçbir farkın yok. 1. Murat ve 2. Murat devri tamamlandıktan sonra Merkez Bankası'na Hüdavendigâr Naci olarak oturtulan yeni yönetici baştan daha ilk günden belli ki bir pazarlıkla oraya oturdu ki Naci Abal şunu söyledi. Biz Merkez Bankası'nı yönetirken ekonominin gerekleri neyse bütün enstrümanları tek tek kullanacağız. Nedir o enstrümanlar diye ben de hemen ertesi sabah bir yayın yaptım biliyorsunuz burada. Anlattım size para politikası araçları nelerdir. Dedim ki kafanızı hiç karıştırmayın. Naci Ağbal'ın söylediğinin Türkçesi, yani dekoderinizi açarsanız orada o çizikler arasında gözünüzü kısarak izlediğiniz eskinin Sine 5 görüntüsü gibi görüntüyü aslında süzersek size söyleyeceğim şu: biz faiz artıracağız diyor. Ve Naci Ağbal bunu söylerken çok büyük bir çaresizliği ifade ediyor. Diyor ki başka şansımız yok zaten. Hiç kimse de ağzını açmayacak. O güne kadar sürekli olarak benim faizle başım hoş değil, işte ekonomide duyduğum en saçma ama en saçma teoremdir bu, tamamen uydurmadır, faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur gibi, hani nereden çıktığını bilmediğim, böyle bir yerde birinin tamamen uydurduğundan emin olduğum bir teoriyle insanların karşısına çıkan birileri bir anda sessizliğe büründü. Bakın bugün adımız kadar emin olduğumuz, burada 10 gün önce konuştuğumuz, hatta dün tek başına bir izleyiciden söyledi ya, böyle bir şey söylüyordunuz ya, bir bakalım diye Yeni Şafak'a. Ben de dedim ki ona, bir gün önce yazdı zaten onu. Yeni Şafak'ın Anteplilerin söyleyişiyle ağzının domalmasından Ömer diyeceğim belli derler onlar. Onun ne yazacağı belliydi zaten ve bugün yazdı. Bakın Merkez Bankası haberi, faiz artımı haberi Yeni Şafak gazetesinde sürmanşette nasıl yer alıyor? Biliyorsunuz bu gazete şöyle bir özelliğe sahipti. Merkez Bankası'nın para politikası kurulları toplanmadan önce sürekli olarak manşet, sürmanşetten haber yapardı ve derdi ki faiz sonuçta bu ülkeyi belaya sürükleyecek kardeşim. Yükseltmeyin, piyasalarda baskı oldu, faiz lobisi geldi, bilmem neler çöktü falan. Lütfen dikkatli dinleyin. Merkez faizi %17'ye çıkardı. Merkez Bankası enflasyonun kontrol altına alınması gerekçesiyle politika faizini 200 bas puanlık artışla %17'ye çıkardı. Yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığının enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Ne demek bu? Bundan sonra da Merkez Bankası faiz artıracaktı. Merkez Bankası faiz artıracak ve biz eşek gibi sesimizi çıkartmayacağız buna. Sürmanşetten bu haberi yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Gerçekten. Çünkü sesimizi çıkartma şansımız yok. Koskoca ülke, 83 milyonluk ülke bir ilkokul dersliğine sıkışmış gibi şu anda. Öğretmenle iyi geçinirsen ne ala. Geçinmezsen hayat çok zor. Senin için üstelik öğretmenin sınıfta yetkilendirdiği bir takım tipler de Ali Kıran Başkesen gibi ortada gezmeye başlıyor. Onların da koyacak postaları var. Üstelik kendi adlarına yarın bir gün ben de öğretmenin yerine geçer miyim? En azından öğretmenler odasına bir şekilde yanlar mıyım diye planlayan tipler daha ağır sözler kullanmaya başladılar. Koskoca bir ülkede yaşıyoruz biz ya. Geçmişi olan, tarihi olan, gelenekleri olan, kurumları kurulları olan, bürokrasi geleneği olan bir ülke. Tamamı yerle eksan edilmiş durumda şu anda. Konuştuğumuz şeylere bakar mısınız? Ülkede bir kurallar bütününden bahsetme şansımız yok. Yanlış anlamayın. Anayasa anlamında bir toplum sözleşmesinden bahsetmiyorum. Anayasayı tanımadığını zaten önceki günkü Selahattin Demirtaş'ın AİHM'den çıkan karar neticesinde nasıl yorumlandığına bakarak görebilirsiniz. Anayasa gibi bir şey yok artık. O bir kenarda duruyor. Birileri kafasına göre at oynatıyor. Ama dün itibariyle sadece Tayyip Erdoğan'ın değil, Tayyip Erdoğan'ın podyuma çıkartarak yetkilendirdiğini ifade ettiği kişilerin de ülkede Ali Kıran Başkesen moduna geçtiğini gördük. Şimdi diyeceksiniz ki, ya tamam da biz ne yapalım kardeşim evde? Siz bir şey yapmayın. Siz sadece şunu yapın. Ya bunun doğru olmadığını söyleyin. Korkmadan söyleyin. Çünkü sizin korkaklığınız, emin olun bunu bir hakaret olarak almayın. Bir durum tespiti olarak anlayın lütfen. O korkaklık İnsanlara rahat at oynatma ihtimalini sağlıyor. Ama sizde bitmiyor mevzu. Bizde bitmiyor. Ben bir gazeteci olarak daha fazla göreve sahibim burada. Evet, benim daha çok ödevim var ve yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Becerebildiğim, dilimin döndüğü, aklımın erdiğince. Ama burada asıl harekete geçmesi gereken siyaset kurumu. Türkiye'de siyaset, muhalif siyaset tırnak içinde günlük anlık değerlendirmelerle gidiyor sadece. Yani yaşanan tek bir olayın üzerinden bina ediliyor siyaset ve taraftarını oynayan takımlar gibi herkes. İyi de sen taraftarını oynuyorsun, var odasında 3 tane tip var, hayatla alakaları yok, istediği gibi asıp kesiyor. 4. hakem ırkçının teki çatır çatır ahkam kesiyor. senin yedek kulübenle kavga ediyor sürekli olarak. Ve sen siyaseti sadece tribünlere yapılan bir şey gibi görüyorsun. Diyebilirsiniz ki, ya siyasetin peki muhalif siyasetin nasıl davranması gerekiyor? Ben size aklım erdiğince, dilim döndüğünce sıkça anlatmaya çalışıyorum burada. Ama burada yapılması gereken artık biraz daha interaktif bir siyaset. Nedir o? Şunu kastederek söylüyorum. Anlık günlük değerlendirmelerle değil de Türkiye'nin önündeki tehlikelere daha çok dikkat çeken ama bunun için mutlaka aktive olmuş bir siyasetten bahsediyorum. Ne yapılabilir? Siyaset bugün, bugünün koşullarında muhalif siyaset toplumla daha çok kaynaşmak zorunda. Daha çok toplumun içine inmek zorunda. Diyebilirsiniz ki ya pandemi koşulları var. İnsan yüz yüze bile bakamıyor şu anda. Doğru söylüyorsunuz ama bunun da koşullarını yaratmak siyasetin ödevlerinden bir tanesi. Eğer bunu yaratamazsanız 15 günlük gecikmeyi üfüre üfüre sallayan Sağlık Bakanı'ndan bir şansa farkınız kalmaz. Aynı şeye, aynı bahanelere sığınıyor olabilirsiniz. Oysa bugün siyasetin bahane üretecek bir hali yok Türkiye'de. Çünkü zaman o kadar hızlı akıyor ve iş o kadar kötüye gidiyor ki demokrasinin çatır çatır ayaklar altına alındığı bir düzlemde hiç kimse ben yırttım diyemez. Şu ifadelerin kullanıldığı bir yerde, yani düşünsenize, Süleyman Soylu diyor ki çıplak arama ihtirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Nasıl alçaklık ve namussuzluktur? Tuncay Özkan alçak ve namussuz mu yani Süleyman Soylu'ya göre? Oysa Tuncay abi, hani geçmişte de tanıdığım, bildiğim ve aynı camianın içinde çalıştığım için böyle hitap ediyorum, kusura bakmayın. Tuncay abi yaşadığını anlatıyordu. Üstelik insanların anlattıkları zaten yaşamlarından süzülen hikayeler. Onlar kurgu falan değil. Ama siz bunu yaparak herkese şu ifadeyi kullanıyorsunuz. Bunu söyleyecek olursan, doğru olabilir, yanlış olabilir. Tartışmıyorum bile bunu. Eğer bu cümle ağzından çıkacak olursa sonuçlarına katlanırsın. Sıradan yurttaş için sonuçların ne olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar çok fazla örneğini yaşadık. Yani tacizcinin, tecavüzcünün, ırz düşmanının, alçağın, şerefsizin, hepsinin sokaklarda cirit attığı, kadın öldürenlerin ellerini kollarını sallayarak rahat rahat dolaştığı, kanlarınızla duş alacağız diyen alçakların Türkiye'den kaçana kadar el üstünde tutulduğu, ben dürzü derken küfretmedim ya, mezhep anlamında kullandım diyerek kıvırdığı bir ortamda hakkını arayan insanların başına ne geldiğini görüyoruz. Ama burada siyasetin bundan kaçma şansı yok. Yani milletvekili yayının başında hani konuştuğumuz gibi siz sandığa, bizler sandığa giderek oy atmakla demokrasinin sadece bir aşamasını gerçekleştiriyoruz demiştim ya. İkinci aşamada sözlerini söylemek kadar sözlerinin temsil ettikleri insanların fikirlerinin de aynı zamanda savunulmasının bekçisi olmak zorunda o milletvekilleri. Hiçbirinin kaçma şansı yok. Yani aynı korkaklığı bir durum tespiti olarak söylüyorum. Parlamentoda devam ettirmek mümkün değil. Böyle bakacak olursanız siyasi görüşü, dünyaya bakışı, hayatının gelişimi falan benle %100 farklı olan Ömer Faruk Gergerlioğlu diğerlerinden çok daha cesur. Çünkü onun sıkıntılarını üstlendiği kesim toplumda tukaka edilmiş bir kesim. Yani cemaatçi diye bugün adlandırılan, Fethullah Gülen terör örgütüyle bağdaştırılan ama içlerinden gelen bazı örneklerin görülmediği, bazılarına iktidar partisi milletvekillerine göre borsa kurularak yırtmaları sağlanan insanlarla ilgili bütün sıkıntıları parlamentoda aktaran bir insan Ömer Faruk Gergerlioğlu. Çok ciddi bir sıkıntı bu. Çünkü kafadan zaten şuna, şu hakaretlere maruz kalmayı garantiliyorsunuz. Ama daha acıklısı FETÖ'cü bir terörist diyorsanız eğer, Türkiye'de mahkemelere gerek yok. Gerçekten yok. Şu dakika itibariyle ses çıkartması gerekenlerden bir tanesi mesela Adalet Bakanı olmalı. Abdülhamit Gül'ün mutlaka konuşması gerekiyor. Konuşur mu? Mümkün değil. İmkanı yok. İhtimal bile yok. Niye? Çünkü eğer o hakkını savunacak olursa Süleyman Soylu ile kavga etmeleri lazım. Böyle bir şey mümkün mü? Bizim ilkokulda olmuyor. Öğretmen o kadar ceberrut ki İki kişi arasında sesler yükseldiği anda cetveli, uzun cetveli alıp ikisine birden dalıyor. Bugüne kadar pek çok örneğini gördük. Sonuçta işlerinden bir tanesinin yok olmasıyla bitiyor. Hazine ve Maliye Bakanı yok mesela. Ülke hiçbir şekilde sallamıyor. 46 gündür ortada yok adam. Nereye gittiğini bilmiyor. Geyiğe bağlamış durumda herkes. Ama bütün bunları, hayır Serdar Bey, bunun masumiyet karinesiyle açıklanabilir bir yönü yok. Söyleyen bir hukukçu değil çünkü. Hakkında bir mahkeme düzenlenmiş durumda değil Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili. Ve o insan bir milletvekili olarak oyuna aldığı insanları temsil ediyor orada. Bunun masumiyet karinesiyle açıklanabilir bir yönü yok. Eğer böyle olursa baştan siz Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla ilgili bu ithamı kabullenmiş olursunuz. İtham üzerinden yaparsınız. Oysa şu anda ortada bir mahkeme sefaati falan yok. Böyle bir karar alınmış değil. Süleyman Soylu bu cümleyi kuramaz. Ama bunu söylemesi gereken parlamentodaki bütün milletvekilleri ortak ses çıkartarak yapmalı. Yani CHP'lisi, HDP'lisi, İyi Partilisi, Deva Partilisi herkes aynı anda Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun arkasında durabilirse yarın kendi koltuklarını da korumuş olurlar. Duramıyorlarsa eğer bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu ve yarın ne olacağı hiçbir şekilde önemli değil derlerse 2015'ten bugüne gelişmelere bakmalarını öneririm onlara. Yani sadece HDP'li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılacak, çok da sorun değil diyerek destek verilen, muhteşem bir strateji olarak açıklanan o günkü CHP hamlesinin daha sonra Eren Erdem'in, Enis Berberoğlu'nun hayatlarını nasıl değiştirdiğini bir düşünsünler. Bugün hak savunucusu olarak Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ardında durmak, Süleyman Soylu'nun şu çıkışına, şu inanılmaz ve demokrasiye ciddi anlamda bir saldırı olan çıkışına karşı çıkmak bütün parlamenterlerin ortak görevi olmalı. Çünkü yarın hepsiyle ilgili kullanılabilecek bir cümle ve ortada bir mahkeme sefaati olmadan, kararı da geçtim, ortada bir mahkeme sefaati olmadan bu cümleyi kurabilmek, ben yarın bir gün hepinizle ilgili bu ifadeyi kurabilirim demek. Bununla bitiyor mu? Hayır. Üzerinde oh oh yazan polis güçlerim var benim. Yani benim söylediğimi taktiğe uygulayacak insanlar. Ben parlamentoda konuşurum. Kürsüdeki sözlerimden tişört yaptırırlar. Devletin polisi ama bana bağlı çalışırlar. O zaman bu ne demek? Bu bir sonraki aşamayı da yaparım demek. Yani kolluk güçlerini kullanarak ses çıkartan insanlara başka bir baskı da uygulayabilirim demek. Bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun arkasında durmayan bütün parlamenterler yaşanan ne yaşanacak her şeyden sorumlu olacaklar. Her şeyden. Çünkü orada konuşulan, savunulan şey senin hakkın güzel kardeşim. Önce bunu anlaman gerekiyor. Ve bunu anlamayacak olursan Türkiye'de parlamenter demokrasi gerçek anlamıyla sakatlanacak. Yayının başında dedim, şunu söyleyebilirsiniz. Ya yok kardeşim, yok. Parlamenter demokrasi yok. Ben de diyorum ki olmak zorunda. Çünkü bugün anlatılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çökeli çok oldu. Ve bunu en iyi o sistemin içinde adı geçen insan biliyor. Yaşıyor. Sağından soluna dönemiyor artık. ÖTV yükseltilmesiyle ilgili tütün mamullerinde bu sabah bir kararname yayınlıyor mesela. O kararnamenin içeriğini kendisiyle alakalı hiç kimse bilmiyor. Sadece para lazım çünkü. Bir şekilde eyleme geçilmesi gerekiyor ve bunun için hareket ediliyor. O kadar. Bu kadar. Ama bugün parlamenter demokrasiyi savunmak, yarın bir gün o sisteme geçmeliyiz, geri dönmeliyiz diyecek herkesin öncelikli görevi olmalı. Çünkü yarın geri dönülecek hiçbir şey kalmayacak. Ve Süleyman Soylu'nun bu çıkışı demokraside çok ciddi bir kırılma. Bir kez daha altını çiziyorum. İnsanlar farkında değil ama bu çok ciddi bir kırılmaya işaret ediyor. İki tane kitap tanıtacağım size bu cuma. Bunlardan bir tanesiyle ilgili dün yazıyı da yazdım Ünsal.com.tr'de, yazı da yer alıyor. Bihter Dinçel'in Keşke Unutsam kitabı. Bu Eylül'ün sonunda çıktı aslında. Ekim'den beri de benim elimde, sağ olsun imzalayıp yollamıştı kendisi. Bihter Dinçel'i biliyorsunuz, bir oyuncu. Televizyon dizilerinde de oynuyor, bir tiyatro sanatçısı aynı zamanda. Daha önce yazdığı oyunlar da var. Kendisinin tiyatroya uyarlamaları da var. Ve ben bu kitabı okurken bir... Ionescu oyunu izler gibi okudum zaten. Bir parça kendi kafasında da öyle kurmuş. Çok ilginç bir kitap. Bu kitabı neden okumalısınız bölümü olarak düşünün bunu. Bir kuzgunun gözünden anlatılıyor. Ama bir hastanenin bahçesinde bir ağaca tünemiş bir kuzgun. Ağacın hemen altında aslında kendisinin de inceden yanık olduğu bir kadının bir erkekle buluşması ve onların sözleri üzerine kendi hafızasında yoklayarak, kendi kişisel tarihinde yoklayarak aslında bir ülke tarihini gözümüzün önüne seriyor. Kuzgun gördüklerini anlatıyor. O iki insan konuşuyor ama o iki insanın bir özelliği var. İkisi de kısa dönemli hafızaları dahil her şeylerini kaybetmişler. Yaşadıkları bir trafik kazası sonucunda ikisi de hiçbir şey hatırlamıyorlar. Ve şöyle bir oyun kuruyorlar aralarında birbirlerinden hoşlandıktan sonra. Diyorlar ki bizim bir kimliğimiz olmasın. Daha doğrusu her sabah yeni bir kimlikle buluşalım. Nasıl olsa hatırlamıyoruz. Ve hatırlamadığımız ortamın içinde birbirimize farklı isimler, farklı rollerle yaklaşalım. Ve belki bunların içinden geleceğimize ilişkin bir parça çıkartırız. İş ondan sonra çok tuhaf gelişiyor. Kuzgun bunları çok tuhaf anlatıyor. Çünkü Kuzgun da ilginç bir karakter. Gezi olayları sırasında polis fişeğiyle bir kanadını kaybetmiş bir tip mesela. 27'ler Kulübü olarak adlandırılan, hani pek çoğunuz biliyorsunuz zaten bu hikayeyi. Aralarında Janis Joplin'in, Jimi Hendrix'in, Kurt Cobain'in, Amy Winehouse'un da olduğu. Bir şekilde intiharla uyuşturucu koması arasında 27 yaşını tamamlayamamış ikonlar var. Onlara takmış bir tip ve 27 yaşını doldurduğu gün 28 yaşına girmeden önce intihar etmeyi planlıyor. Çok ilginç bir karakter. Kitabı özellikle okumanızı tavsiye ederim. Şimdi kitabın içinde bir bölüm var ki insanın midesine taş oturtuyor gerçekten. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla taş oturtuyor. Çünkü bu bir cezaevi hikayesi. Cezaevinin içinde bir dansözün kendisine aslında inceden de yanmış olan bir gece gelen bir müşterisinin kendisine bahşiş olarak taktığı bir doların evine komşularının şikayeti üzerine ahlaksızlık gerekçesiyle yapılan bir baskında hani o dönemde çok meşhur olan bir dolarları FETÖ'cüler topluyor falan diye ama kendisine göğüs arasına sıkıştırılmış hatta sıkıştırılamamış bir doların eşliğinde hayatı kaydıktan sonra cezaevine düşüyor ve cezaevinde insanlarla konuşmamaya başlıyor. Bu konuşmama hali orada bir arada kaldığı iki kadın mahkum. Bir tanesi sonradan ayrılıyor aralarında. Bir tanesiyle çok yakınlaşmayla devam ediyor ve onun ablalığı sayesinde direnç sağlamışken maalesef onu da kaybediyor. Ve ondan sonra yalnızlığını nasıl geçireceğini, nasıl ifade edeceğini düşünmeye çalışırken çok ilginç bir yere götürüyor. Elmaları kurtlandırıyor. Cezaevi yönetiminin yemeklerde dağıttığı elmaları kurtlandırıyor ve elma kurtlarıyla konuşmaya başlıyor. Hakikaten çok acayip bir fantezi dedim ya yani Ionescu'nun bu karşı tiyatro, anti tiyatro olarak da adlandırılan tiyatro metinlerine benziyor. Çok zor bunun tiyatro metnini yazmak ama keşke Vihter Dinçel onu da yazabilse. Bunun sahneye uyarlanmış halini de görsek çok acayip bir dekor gerektirecek. Ama ben mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Vihter Dinçel'in Küsurat Yayınları'ndan çıktığı Keşke Unutsam kitabını. Bu arada kapağı da son derece şık. Dün söyleyecektim aslında unuttum. Çok da büyük haksızlık yaptım. Şimdi anlıyorum bu yaptığımı. Kapak tasarımına bakalım. Rabia Erdoğan'ın yaptığı bir tasarımmış bu. Çok güzel. Gerçekten kapak da son derece güzel. Tavsiye ederim. Keşke Unutsam'ı. Çok ilginç bir kurgu. İkincisi benim çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Zaman zaman çünkü bize uzak dünyalar hayatımızı daha iyi açıklıyor. Yani ne olup bittiğine ilişkin olarak oturduğumuz yerlerde birbirimize çok rahat ahkam keserken hayatın nasıl geçtiğini çok anlamıyoruz aslında. Mesela benim açımdan çocukluğumdan beri Latin Amerika böyle bir coğrafya. Ne olup bittiğini çok bilemediğim, çok anlayamadığım, işte zaman zaman devrimlerle gündeme gelen, Küba'nın konuşulduğu, Bolivarcılığın konuşulduğu, Simon Bolivar'ın kim olduğunu anlatıldı falan hafızada kalmış 3-5 ayrıntı. Ama burada dünyanın ters köşesinde Esra Akgemci ve Kazım Ateş'in yaptığı bir derleme bu. İletişim Yayınları'ndan çıkmış çok taze bir kitap. Dünyanın ters köşesi denilerek Latin Amerika'daki hem tarihin hem toplumun hem kültürün farklı başlıkları konuşuluyor. Öyle başlıklar ki benim en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi. Mesela hep sizler de farkındasınızdır, biliyorsunuzdur ama ilgi gösterdiğiniz göstermediğiniz bilmiyorum. Özellikle Arjantin'de yaşanan bütün siyasi çalkantıların ardından sinemanın çok ilginç geliştiğini söyleyebiliriz. Son derece siyasallaşmış örnekler. Burada kitap içinde Nejat Ulusay'ın yazısında farklı yazarların yazıları var içinde. 20 küsür tane yazı olacak yanlış hatırlamıyorsam. Onlarda mesela Latin Amerika'da sinema diye bir başlık var. Bu siyasallaşmanın gerekçesini anlatıyor. 60'lardan itibaren nasıl bir seyir izlediğini anlatıyor. Benim için çok hoş bir şey oldu. Bir referans kitabı aynı zamanda. Farklı başlıklarda okumak mümkün çünkü. Size hemen şuradan hızlıca benim okuduğum boyutların içinde. Mesela Brezilya İşçi Partisi ile ilgili bir değerlendirme yazısı var. Çok hoş bir yazı. Nasıl parladı, nasıl söndü, ne çabuk oldu abi bu iş diyebileceğiniz çok güzel bir derleme. İletişim Yayınları'ndan Dünyanın Ters Köşesi, Latin Amerika Tarih, Toplum, Kültür. Bize çok uzak bir coğrafyanın çok önemli unsurlarını anlatan bir kitap. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize kabul ettiğiniz, buraya benim çalışma odama geldiğiniz için. Ama en çok bu yayın boyunca konuştuklarımızı düşünmek üzere hafızanıza kaydettiğiniz için. Çünkü yayın boyunca anlatmaya çalıştım ya, demokraside çok ciddi bir kırılma yaşandı. Ve bu kırılma uzun süredir devam eden parçalanmanın belki son ufak parçalarının da un ufak olduğunu gösteriyor bize. Ve bunun için demokrasiye daha çok sahip çıkmamız gerekiyor bizim. Daha çok ses çıkartarak konuşmamız gerekiyor. Çünkü eğer konuşmazsak bütün bunların içinde, bu karanlığın içinde boğulup gideceğiz. Oysa direnmek mümkün. Burada yaptığımız gibi. 5 senedir yapmaya devam ettiğimiz gibi. Ve eğer derseniz ki, ya bu yayın sürmeli kardeşim. Çünkü bizim burada konuştuklarımızı, bizim burada bir araya getirdiklerimizi başka yerlerde yapmıyor insanlar. Televizyonlar bunlardan bahsetmiyor. Gazetelerde bunlar yok. O yüzden bu yayın yaşamalı diyorsanız. Ama bu yayının nasıl destekleneceğini bilmiyorsanız size şunları söyleyebilirim. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz mesela. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyütece bir dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz. Bu son derece önemli. Ona dokunun. Merak etmeyin, para pul istemeyecek sizden. Sadece bir tek mail adresi. Ve onunla abone olarak demin söylediğimi yapmış olacaksınız. Ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim kardeşim. Ben seçerim, ben konuşurum demiş olacaksınız. Bir de bu abone ol tuşuna ünsalunlu.com.tr'de benim internet sistemde de ulaşabilirsiniz. Orada da var aynı tuşta. Onunla birlikte yukarı doğru bir baş parmak işareti var. Beğen işareti. Lütfen YouTube'dan izleyenler o işareti kullanmayı unutmasınlar. Çünkü onun anlamı aynı zamanda diğer YouTube izleyenlerine de, bu yayından haberi olmayanlara da mutlaka bunun duyurulması. Ve bu az buz bir tanıtım değil. Bu tanıtıma katkıda bulunabilirsiniz. Hem de çok basit. Bunu yaparak insanları bu yayından haberdar edebilirsiniz. Lütfen o yukarı doğru baş parmak işaretine, beğen tuşuna dokunun. Yan tarafta hemen küçük bir zil var, görüyorsunuz. O zile dokunursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Anlamı o. Bir de YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir imkan var. Katıl düğmesi. Bu katıl düğmesine de hem YouTube'daki sayfadan hem de ünsalunlu.com.tr'nin açılış sayfasında her videonun altında göreceksiniz, kullanabilirsiniz. Ne demek bu? İsterseniz bu yayına aylık küçük katkılarla destek verebilirsiniz demek. İsterseniz önemli kelime burada. Ne demek? Çünkü istemezseniz böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve her zaman da parasız olmaya devam edecek. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz değişmedi, değişmez, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hafta sonuna geldik. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz pazartesi sabah saat 9'a randevumuz. Çünkü önümüzdeki hafta kısa bir hafta olacak. Eğer bir aksilik olmazsa yeni bir yıla giriyoruz. Haftaya bugün yeni bir yılın ilk gününü karşılamış olacağız. 1 Ocak 2021'i yaşıyor olacağız. Az buz bir şey değil. Ama bu hafta sonu, eğer ikinci yayında buluşamayacaksak, hepiniz için çok güzel geçsin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, çok güler yüzlü, çok şık bir hafta sonu olsun. Aynen bugün olmasını dilediğim gibi. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.